Ayrım 9. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 86. Fırtına Kuşu'nun Şarkısı. Bahtiyar Şah'a kabinesini sunarken gerekli bakanların ancak yarısını bir araya toplayabilmişti. Şah bu nedenle kısa bir konuşma yaptı. Size televizyondan son seslenişimde verdiğim sözü unutmadım ve bunları yerine getirmeye çalışıyorum. Politik sorunlarımıza işe yarar çözümler bulmak bunlardan biridir. Yeni hükümetin kuruluşu bu yönde atılan önemli bir adımdır. Ülkemizdeki ayaklanmalar konusunda çok büyük bir sabır gösterdim. Artık yoruldum. Huzura ve dinlenmeye ihtiyacım var. Dinlenmek için yurt dışına çıkmam gerekirse, anayasaya ve geleneklerimize göre ben yokken anayasayı güvence altına alacak bir konseyin kurulması gerekir. Demek ki işler o kerteye gelmişti. Şah ülkeyi terk etmeye hazırdı. Halk amacına ulaşmış sayılırdı. Ama çayı görmeden paçaları sıvamamak gerekir. Şah'ın pabucu bu kadar çabuk bırakacağına kimse inanamıyordu. Bahtiyar, Şah'ın yenilgisini kendi başarısı olarak görüyordu. Verdiği kararın doğruluğuna inandırmak için arkadaşlarına bu kara günlerde sorumluluğu yüklenmekle kan dökülmesini önlediğini anlatıyordu. Artık politika sahnesindeki rakiplerinin karşısına daha alnı açık ve kendine güvenle çıkabileceğini sanıyordu. Bakanlarını Şah'a sunduktan sonra yaptığı bir basın toplantısında şunları söyledi. İslam dininin yayılmasına çalışacağıma ve aynı zamanda ülkemizdeki diğer dinlere gereken saygıyı göstereceğime yemin ederim. Siyasal suçlardan yatan tüm tutukluları serbest bırakacağıma yemin ederim. Anayasada ve uluslararası insan hakları anlaşmalarında yeri olan tüm hakları ve özgürlükleri en kısa zamanda gerçekleştireceğime yemin ederim. Zamanla sıkı yönetimi kaldıracağım. En kısa zamanda basının yasalar çerçevesi içinde görevini serbest ve sansürsüz yapabilmesini sağlayacağım. Yasalarca yasaklanmamış tüm siyasi partiler şu andan itibaren çalışmalarına başlayabilirler. Yasak örgütler de yapılan araştırmalar sonucu dış devletlerin güdümünde olmadıkları anlaşılırsa serbesttirler. Ülkemizin içinde bulunduğu tehlikeli durumu göz önünde bulundurarak hepinizden şunu rica ediyorum ki baltalayıcı, huzuru bozucu etkinliklerden vazgeçin. Ulu Tanrı'nın ve beni tanıyan herkesin bu yolda bana yardımcı olmasını dilerim. Hiçbir tehdit, hiçbir kuşku beni halkıma hizmetten alıkoyamaz. Bahtiyar basın açıklamasını şu dizeyle bitirdi. Bir fırtına kuşuyum, aklım fikrim fırtına. Denizden korkup kaçmam, ben kendimim bir dalga. Bahtiyar, istihbarat örgütü Sabah'ı ve bazı bakanlıkları lağvedeceğini, Şah'ın dinlenmek için yurt dışına çıkacağını ve daha sonra geri döneceğini bildirdi. İran'da monarşinin kalkıp kalmayacağı sorusunu, evet inşallah kalacaktır diye yanıtladı. İran'da Bahtiyar'la bu umudu paylaşan yoktu. Belki de Şah'la yaptığı anlaşma gereği böyle konuşması gerekiyordu. Bahtiyar ve Şah bu çözümün ve verdikleri ödünlerin artık bir yararı olmayacağını bilmiyorlardı. Şah kararını 6 ay önce verseydi durum bambaşka olabilirdi. Ama artık iş işten geçmişti. Ne Şah'ın ne de yeni başbakanın elinden bir şey gelirdi. Washington'dakiler bunu biliyordu. Ocak ayının başında Cumhurbaşkanı Carter, Fransız, İngiliz ve Federal Alman devlet başkanlarını dünya politikasındaki güncel sorunlar konusunda gayri resmi bir toplantıya çağırmıştı. İran hakkında da konuşuldu ve bu durumda Şah'tan vazgeçmekten başka çare kalmadığında görüş birliğine varıldı. Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı'nın güvenlik danışmanı Brzezinski'nin yönetimi altında İran'daki olayları günü gününe izleyen bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyon Carter'ın da onayıyla Şah'a bir telgraf çekerek ülkeyi terk etme kararını ve Bahtiyar'ın hükümetini desteklediklerini bildirmeyi kararlaştırdılar. Ama Amerikalılar Bahtiyar'ın olmayacak duaya amin dediğini çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden NATO Genelkurmay Vekili General Robert Heuser'ı askeri danışman olarak Tahran'a gönderiyorlar. Heuser, İran'ı çok yakından tanıyan, uzun süre İran'da kalmış ve orduyla çok yakın ve iyi ilişkileri olan biri. 5 Ocak'ta Heuser Tahran'a geliyor. Heuser, Şah'ın ülkeyi bir an önce terk etmesini ve ordunun Bahtiyar'ı desteklemesini sağlamakla görevlendirilmişti. Bahtiyar'ın desteklenmesine karşı değildim Ama Bahtiyar başarısızlığa uğrarsa Heuser'in orduyu darbeye hazırlamasını istiyordum diye yazıyor anılarında Brzezinski. Cumhurbaşkanı Carter da bu plandan yana. Yalnız Dışişleri Bakanı Vance ile Tahran'daki Amerikan Büyükelçisi Sullivan askeri bir operasyona karşılar. Onlar muhalefetle ve özellikle Hümeyni ile ilişki kurulmasından yanalar. Carter'a göre bu ilişkiler Bahtiyar'ın durumunu zayıflattığı gibi orduyu da yıpratabilir. Yine de 8 Ocak tarihli bir gizli telgraf Fransız hükümeti aracılığıyla Hümeyni'ye gönderiliyor. Bu telgrafta Carter Hümeyni'den Bahtiyar'a karşı doğabilecek tepkileri engellemek için nüfuzunu kullanmasını istiyor. Bu tepkiler herkes için tehlikeli olabiliyor, diyor Carter. Bir yandan Şah'ın yakında ülkeyi terk edeceğine ilişkin garanti veriyor. Diğer yandan da Ayetullah'ın askeri darbeyle gözünü korkutarak sesini çıkartmamasını istiyordu. Hümeyni'nin Carter'a yanıtı, tehditlerden ve tehlikeden sakınmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Bahtiyar konusunda bize kendi yasalarımıza karşı gelmemizi öğütlüyorsunuz. Ben bu yanlışı yapsam bile halkımız hiçbir zaman yapmaz. Halkımız monarşinin ve Pehlevi rejiminin boyunduruğundan kurtulmak için o kadar eziyet çekti ve o kadar can yitirdi ki Şah'la uzlaşmaya kesinlikle razı gelemez. Şah'ı bir daha ülkeye sokmayacağız. Onun konseyini de istemiyoruz. Ülkemizin huzura ve asayişe kavuşmasını biz de istiyoruz. Ama Şah olduğu müddetçe bu olanak dışı. Bize yardım etmek istiyorsanız ve ülkemizde kan dökülmesini istemiyorsanız Şah'ın bir an önce gitmesini sağlayın ve Bahtiyar'ı desteklemeyin. Darbeye gelelim. Ben de biraz önce Tahran'dan bir askeri darbenin planlandığı ve çok kan döküleceği haberini aldım. İran halkını Amerikan mallarını boykota çağırmam ve böylece Amerika'yı uyarmam öneriliyor. Çünkü bu planda Amerika'nın parmağı varmış. Halkımızın iyiliğini istiyorsanız bu darbeyi engelleyiniz. Ayrıca darbe yapılırsa halkımızı orduya karşı cihada da çağırmam öneriliyor. Askeri darbe halkımızın da Amerika Birleşik Devletleri'nin de çıkarlarına aykırıdır. Tekrar söylüyorum, İran'da huzur istiyorsanız bunun tek yolu monarşinin kaldırılmasıdır. İran halkı kaderiyle baş başa bırakılmalıdır. Halkın seçtiği bir hükümet iş başına geçinceye kadar iktidarı elinde tutacak bir devrim konseyi kuracağım. İran'da bir askeri darbe kimsenin denetleyemeyeceği bir patlamaya yol açar. Halkımız darbeden korkmaz. Ordu aylardır halkımızı sindirmeye çalışıyor ama yine de huzur ve asayişi sağlayamadı. Ayrıca ordu gücünü yitirdi, çelişkiler içinde kıvranıyor. Saflarından çok kişi bize geçti. Yine de kan dökülmesini istemiyorum. Hazırlanan darbeyi engellemenizi salık veririm size. Hümeyni dünyanın en güçlü devletine kafa tutarken tüm İran halkının ardında olduğunu biliyordu. Kitleler onun kararlılığına, demir gibi iradesine ve boyun eğmemesine hayrandı. O, Allah'ın gönderdiği kurtarıcıları, peygamberin halefi imamdı. Onun her ricası Allah'ın emri, ağzından çıkan her söz Allah'ın sözü yerine geçiyordu. Özellikle Mostafazinler, yani gecekondullar, baldırı çıplaklar, ezilenler, hor görülenler sadece ve sadece Hümeyni'nin onları yoksulluktan kurtarabileceğine inanıyorlardı. Kasetlerden sesini duyunca kendilerinden geçiyorlardı. Onun için ölmeye bile hazırdılar. Onlara göre Hümeyni, Allah'ın ta kendisi, özlem ve isteklerinin odak noktası, düşlerinin gerçekleşmesi demekti. Bir tek bu aziz, bu keskin bakışlarını göğe dikmiş, verdiği karardan bir daha dönmeyen bu yaşlı adam. Şaha ve Şah'ın yanını sıra yurt içindeki ve dışındaki irili ufaklı tüm şeytanlara haddini bildirebilirdi. Bir tek ona güvenleri vardı. Onun sayesinde bilinçlenmişler, insan olduklarını anlamışlardı. Yüzbinlerce kişi her akşam doğan ayda Hümeyni'nin çehresini gördüklerini sanıyorlardı. Bir akşam Tahran'ın güneyindeki semtlerde dolaşırken aya bakan ve Hümeyni'yi gördüklerini iddia eden bir grup dilenci, niyet satıcısı ve delikanlı gördüm. Kendilerinden geçmişler Allahu Ekber getiriyorlardı. Yanlarında durarak ben de göğe bakmaya başladım. Sen de görüyor musun diye soruyor biri bana. Sanki bir tansa tanık olmuş gibi. Evet diyorum, görüyorum. Hümeyni'ye karşı beslenen bu aşırı hayranlık, ileri gelen din adamlarını bile rahatsız etmeye başlıyor. Bir açıklama yaparak aydaki çehrenin devrim düşmanları, siyonistler ve emperyalistlerin çıkarttığı bir söylentiden başka bir şey olmadığını duyuyorlar. Ama pek çoğu bu açıklamaya inanmıyor. Ayda ille önderlerinin nur yüzünü görmek istiyorlar ve görüyorlardı. İslam dini Hümeyni sayesinde yeni bir güç kazanıyor, yeri ve göğü, bu ve öteki dünyayı, içinde bulunduğumuz anı ve sonsuzluğu birbirine yakınlaştırıyor, ezilenler ve cahiller bu her şeyi kapsayan gücün merkezini oluşturuyor ve bu yolla kendi benliklerini buluyor. Hümeyni bunların bilincini değil, bilinçaltını, kafalarını değil, ruhlarını harekete geçiriyor. Elindeler artık. Ruhlarını kaptırmışlar. Akla gelebilecek her şeyi yapmaya hazırlar onun için. Sen bizim ruhumuzsun Hümeyni diye bağıranlar onun için ölmeye, şehit düşmeye hazırlar. Şah'ın ordusu ne yapsın bunlara karşı? Yürüyüşlerde göğüslerini açıp bize top tüfek işlemez diyerek tankların, makinelerin üzerine yürüyen kitlelere karşı ne yapsın dünyanın en büyük ordusu? Ölü sayısı arttıkça şehit düşme hevesleri de çoğalıyordu. Kan aktıkça ölümden korkuları azalıyordu. Ve tam din ve imanın egemenliğini sürdürdüğü bu günlerde fırtına kuşu Bahtiyar ortaya çıkıp son peygambere Neuble-Chateau'nun evliyasına meydan okuyor. Bu kuş gerçi çok güzel ötüyor, özgürlük ve adalet şarkıları söylüyor ama dinleyen yok. Çünkü bu kuşun sesi randevu evinden, imparatorun sarayından, günah ve ahlaksızlık dünyasından geliyor. Bahtiyar şeytanla işbirliği yapıyordu. Şah tarafından atanmıştı. Amerikalılar ve ordu tarafından destekleniyordu. Daha ilk adımında 25 yıllık zorba hükümdarlığın pisliğine bulaştırmıştı kendini. Kim ona yaklaşmaya cesaret edebilirdi ki? Tahran'a gelişimin 4. gününde eski bir arkadaşım sabah saat 6'da bana telefon ediyor. Telefonda anlatılamayacak kadar önemli bir konuda benimle görüşmek istediğini söylüyor. Saat 7'de birini görmeye gidecekmişiz. Yarım saat içinde beni almaya gelecekmiş. Arabasına yerleştikten sonra bile bana kime gideceğimizi söylemek istemiyor. Çok önemli bir iş olduğunu, zaman geçirmememiz gerektiğini tekrarlayıp duruyor. Dur şurada diyorum sonunda. Ya bırak beni ineyim ya da kime gittiğimizi söyle. Bahtiyar'a gidiyoruz diyor bunun üzerine. Onunla konuşmamız gerekiyor. Bu kötü günlerinde elimizden gelen yardımı esirgememeliyiz. Sözünü kesiyorum. Lütfen bırak beni ineyim diyorum öfkeyle. Aklını mı kaçırdın sen? Neler diyorsun öyle? Benim gibi yaşamı boyunca Şah'a karşı kavga vermiş ve devrimin özlemini çekmiş bir solcu nasıl olur da halkın devrimini engellemek isteyen bir maceracıya bu Don Kişot'a yardım eder? Hiç doğru değil söylediklerin diyor arkadaşım. Ben seni daha aklı başında sanıyordum. Evet, Bahtiyar ötekiler gibi değil. Diğerleri gibi Ayetullah'a yaltaklık etmiyor. Hakkın var. Tehlikeli bir işe girişti. Ama programını bir oku. Siyasal tutukluları serbest bırakmak istiyor. Birçoğunu bıraktı bile. İstihbarat örgütünü lağvedip Şah'ın adamlarından hesap sormak istiyor. Şah önümüzdeki günlerde çekip gidecek. Bahtiyar sansürü kaldıracağına ve demokratik özgürlükleri gerçekleştireceğine söz verdi. Sen de biliyorsun ki bunlar kuru laf değil. Unutma ki ordu daha ensemizde. Bahtiyar bu işi beceremezse ordu tepemize binecek. Siz devriminize kavuşacaksınız diye ille kan dökülmesi mi gerekir? Şimdiye kadar dökülen yetmiyor mu? Kansız devrim, devrim sayılmaz mı? Ya devrim olursa ne olacak? Mollalar Bahtiyar'dan daha mı iyi? Daha mı çok özgürlük verecekler bize? Bu saçmalıklara sen de mi inanıyorsun diyorum. Mollalar İran gibi bir ülkeyi yönetemezler. Hele yalnız başlarına hiç. Bir zaman sonra ister istemez camilerine geri çekilecekler. Peki o zaman kim gelecek başa diye soruyor arkadaşım beni kışkırtmaya çalışarak. Halkımız diyorum hiç duraksamadan. Sanki bana iki kere ikinin kaç ettiğini sormuş gibi güvendiğim yanıtımdan. Halkımız ve halkımızın seçtiği milletvekilleri. Dostum beni güldürüyorsun diyor arkadaşım. Halk dediğin kimdir? Sokaklarda avazı çıktığı kadar bağıran ve ayda Ayetullah'ı gören bu kitleler kimi seçerler? Hiç bunu düşündün mü? Kitlelere hiç güvenmiyorsun diyorum ama bir parti kodamanı gibi konuştuğumun da farkına varıyorum. Kendime güvenim biraz sarsılıyor. Ayrıca sen bağıranlara bakma. Greve giren, yürüyüş yapan yüz binlerce işçiyi, memuru, öğretmeni, öğrenciyi düşün. Bunlar da mı mollaları seçecek? Bunlar da mı İslam Cumhuriyeti istiyor? İslamiyeti değil, özgürlük, bağımsızlık ve adalet istediklerini sen de çok iyi biliyorsun. Senin politikaya aklın ermiyor. Belki günün birinde anlarsın diyor. Ne olursa olsun gelmiyorum diyorum. Şah'ın iş başına getirdiği ve Amerika'nın onayladığı bir hükümeti desteklemek çok yanlış. Ayrıca benim ona ne yararım olabilir? Ben kimim ki? Bahtiyar bu oyunu daha başından kaybetti. Belki de hemen parlamentoyu dağıtıp monarşinin kalıp kalmaması hakkında bir halk oylaması yaparsa başını kurtarabilir. Belki bu yolla Hümeyni'nin hızını kesebilir. Yalnız Şah da hemen giderse tabii. Ordu buna seyirci kalır mı sanıyorsun diyor arkadaşım. Sonunda anlayabildin diyorum. Tüm sorun da burada ya. Bahtiyar Amerikalıların, ordunun ve Şah'ın dediğinden çıkamaz. Bir ikilem içinde. Başbakanlık köşküne gelmiş bulunuyoruz. Ben inerken arkadaşım şunları söylüyor. Hangimizin haklı olduğu yakında anlaşılacak. Düşmanım olsaydın Ayetullah ve şu ağzından düşürmediğin halk yönetimi başına gelsin de gör gününü derdim. Ordunun nasıl bir tepki göstereceğini ve bir darbe yapabilecek güçte olup olmadığını kimse bilemiyor. Eğer Bahtiyar koltuğunda kalmak istiyorsa bu tehlikeyi göze almaktan başka çaresi yok. Parlamentoyu dağıtıp monarşi hakkında bir oylama yapması gerek. Başka hiçbir yolu yok. Şah, gerçi yurt dışına çıkacağını bildirmişti ama hala duraksıyordu. Bir taraftan Washington ve Londra ülkeyi terk etmesi için baskı yaparken, diğer taraftan da bazı generaller gezisini ertelemesi için diretiyorlardı. Şah'ın yokluğunda ordunun bozulmasından korkuluyordu. Eskiden İçişleri Bakanlığı yapmış olan Genelkurmay Başkanı, Şah'a her gün ordunun durumu hakkında rapor veriyordu. Karşı tarafa geçenlerin sayısı artıyormuş. Şah'ın gideceği haberi üzerine erler ve subaylar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Genelkurmay Başkanı, Şah'tan bir süre daha yurtta kalmasını rica ediyor. Ne diyorsunuz diye yanıtlıyor onu Şah. Biraz önce Amerikan Büyükelçisi ve General Heuser buradaydılar. Hangi gün gideceğimi öğrenmeye gelmişler. Boynunu bükerek sözlerine şunları ekliyor. Benim arkamdan bir oyun oynuyorlar galiba. Şah, onu defterden sildiklerini, Amerikalıların, İngilizlerin, Bahtiyar'ın ve bazı generallerin yurt içindeki ve dışındaki muhalefetin önderleriyle ilişki kurduklarını bilmiyordu. Hümeyni ile Beyaz Saray arasında bile ilişkiler vardı. Ama rejimin Amerika'ya ne kadar bağımlı olduğunu ve ne kadar çabuk gözden düşüp tek başına bırakıldığını mutlaka anlamıştı bugünlerde. 9. ayrımın sonu, sayfa 94.